Babil'de ölüm, İstanbul'da aşk. İskender Pala. İkinci kaset A yüzü. Sayfa 38. Gözünden süzülen iki damla yaş ile adımı yıkadı sonra babası görmesin diye. Duman rengi bir lekeye dönmüştü şimdi harfler. Kaf ve ya ve sad. Artık Kays diye okunamıyorlardı. Ayrılmış, dağılmış, bozulmuşlardı. Ne ki kömürün izi, gizli bir filigran gibi adımı Kays koymuştu ya. Ben bu adı sevdim. Bu ad benim adım oldu. Öyle ki Kays'ın adıyla birlikte kaderini taşımaya and içtim. Bağrımda Kays adı kadar yüreğime de çılgın bir aşk gelip yerleşti. Gün doğarken Leyla ile saadet dolu geceyi paylaştığımız kulübemizin yakınlarından bir deve kervanı geçmekteydi. Hicaz'dan Bağdat'a giden bezirganlar imiş meğer bunlar. Dicle parşömenlerini de toplamak üzere her mevsim buraya uğrarlarmış. Raflardaki tomarlar birer birer balyalanıp denklendi. Sıra bana geldiğinde Leyla adımı yazıp gözyaşıyla sildiği bağrımı yeniden öptü ve "Ömrümü adadığım sevgili, umarım bu kağıt senin eline ulaşır ve gönül gözünü açtığında kendi adını okur. Sevgimin büyüklüğünü anlarsın." diye mırıldandı. Destelerimin arasına kara saçlarından üç uzun tel, bir tutam çörek otu ve kurutulmuş lotus yaprakları koydu babasından gizli. Kokusunu verdi bana. Aşkını emanet etti. Hissettiğimi biliyor gibi kulağıma sevgi sözcükleri fısıldadı. "Seni seviyorum, unutma." dedi son defa öperken de. Ben Leyla'nın nazik elleriyle koyduğu denkler arasına katışıp giderken yazık ki o hiç duymadı benim çığlıklarımı. İlk ayrılığı ve ilk acıyı bu yolculukta öğrendim. Yaprak yaprak aşk, tomar tomar hasret taşıyordum içimde. İlk ayrılık ve ilk acı. Geriye döner miydim? Dönebilecek miydim? Leyla beni neden kazana atmak yerine dudağına götürmemişti sanki? Satılma düşüncesini kabullenemiyordum. Üstelik kime ve niçin satıldığımı da bilmeyecektim. Belki elden ele dolaşacaktım. Belki rengim dört bir yana dağılacaktı kitap sayfalarında. Peki ya gecede düşüm, günde hayalim olan sevgilinin elini tekrar hissedecek miydim? Acaba hangi parçam hangi kitapta yaşayacaktı? Deste deste dağılan varlığım acaba hangi yazı ile derlenip toplanacaktı bilmiyordum. Bildiğim keskin bıçaklarla yontulmuş çift dilli kalemlerin bağrımı kanatmasına hazır olduğumdu. Yazıcılar sözlerini ve sözcüklerini hoyratça serpiştireceklerdi üzerime. Canımın ne denli yandığını hissetmeden. Belki açık saçık resimler çizecek, belki efsaneler sıralayacaklar da olur olmaz. Acaba aşka dair satırlar da işlenecek miydi kalbime? Kervancının bir arkadaşıyla söyleşirken anlattığına göre Bağdat'ta en çok kutsal metinler yazılıyormuş kağıtlara. Acaba üzüntümü giderecek bir teselli cümlesi var mıydı o kitaplarda? Hilleli tacire satıldığımda kimse bana sormadı bu alışverişin nedenini. Satılan bendim. Satan da, alan da ayrıydı oysa. Felek beni mezada koymuştu bir kez. İsteğimi kim sorsun? Deve mahfelerinde, katır terkillerinde Hilli'ye doğru giderken yaşamamış olmayı, varlığımın yok olmasını çok istedim bu yüzden. Uzaktan hebesinde gittiğim katıra saldırmayı kollayan aç aslanlara yalvarasım geldi hatta. Tacirin belindeki kılıç da, kabzasına yapıştığı yay da, hatta bize yoldaşlık eden tasmalı köpek de benim düşmanım gibiydiler. Vaha'ya geldiğimizde taciri yılanlar yahut akrepler sokar diye de umdum nedense. Leyla'nın yurdunda kalmak, rüzgarların önünde kumlara karışmak geçiyordu içimden. Kaderim hareketsizlik üzerine yazılmıştı ya, isteyebiliyor ama yapamıyordum. Tutkun aşıklar gibi irademin hep başkalarının elinde bulunacağını o zaman anladım. Hiç kimse duymayacaktı çığlıklarımı, kimse sormayacaktı bana ne istediğimi. Var olmanın dayanılmaz bir yük olduğunu benden daha iyi kim bilebilirdi oysa. Bundan böyle herkes hakkımda ileri geri kararlar alacak, bana istediklerini yapabileceklerdi ve ben edilgen hayatımda her emre itaat için hazır bekleyecektim. Belki pahalı ücretlere satılacak, saygın kişiler elinde bilgi insanlara hizmet edecektim ama saygınlığım, öpülüp baş üzerine konulmam, üzerime yazılacak satırlarla belirlenecekti. Artık bir köle sayılırdım. Yolculuk boyunca bu gerçeği kendime tekrar edip durdum. Bari diyordum, iyi efendilere hizmet edeyim, güzeller yanında bulunayım. Ve ben Kays. Çöllerin nadide lotusu Leyla'nın aşıkı, günler ve geceler boyu dua ettim bağrıma Leyla yazılsın diye. Sayfa 41. Ben de Mecnun'dan füzuna aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık benim, Mecnun'un ancak adı var. Fuzuli. Ben de Mecnun'dan da öte bir aşıklık yeteneği var. Gerçek aşık benim ama Mecnun'un adı çıkmış bir kere. 4. bölüm. İlk aşkım ve ilk acım. Adı Leyla. Aşk derdime ilacım. Adı Leyla. Fuzuli Bağdat'tan Hilli'ye dönerken Anadolu'lu şairlerle yaptığı şiir sohbetlerinin lezzetini dimağında hükümdara sunduğu kasidiye karşılık kendisine bağlanan günde 9 akçelik maaşın hazzını zihninde, 3 ay önce bırakıp gittiği ailesinin hasretini kalbinde ve BC hakkında öğrendiklerinin ağırlığını da ruhunda taşıyordu. Matarasının kayışına her el uzattıkça benliğine karabasanlar hücum etmesine artık izin vermeyecekti. Kanun koyucunun lütfettiği 9 akçelik maaş sayesinde daha rahat bir hayat yaşayacak, bilime ve şiire daha fazla zaman ayıracaktı. Arapça ve Farsça yazdığı kitaplar ve şiirlere Türk diliyle yazılmış yenilerini eklemeyi arzuluyordu. Bağdat'taki medrese hücresinde kendisini ziyaret edenlerin sayısı artınca dut ağacının dibine gömdüğü hançerin lanetine uğradığını düşünmüş, Süleyman Han'ın adamlarına durumu açmanın bir faydasının olmayacağını, hatta bunlardan birinin de BC üyesi olması halinde hayatının daha fazla tehlikeye girmesi ihtimalini hesap ederek işi bilmezliğe vurup hançeri teslim etmeyi uygun bulmuştu. Şimdi merak ettiği şey hançerin bilginler elinde mi yoksa hazine avcılarının elinde mi olduğuydu. Çünkü günler boyu tehditler, gözdağları ve zorlamalarla kapısını aşındıranların görevi yalnızca bir kargo hizmetiydi ve hiçbiri ne hançerin gizli bölmelerinden ne de matara kayışının içine astar yaptığı deri şeritten bahis açmıştı. Fuzuli, Bağdat'taki son gününde Süryani kütüphanecinin mezarını ziyarete gitmeyi bir vasiyet bilmiş ve gördükleri karşısında hayretler içinde kalmıştı. Kütüphanecinin gömülü olduğu yerde mermer bir lahit duruyordu. Belli ki bunu kendisi ölmeden önce hazırlatmış, birileri de vasiyetine uyarak daha mezarının toprağı kuruyup oturmadan getirip üzerine koymuştu. Başında nasıl dua edeceğini bilemedi önce. Sonra lahidin yan kapakları ile şahide ve ayak ucundaki kabartma figürleri, rölyef ve nakışları inceledi. Aradığını ise bir karış kalınlığındaki mermer kapakta buldu. Siroş başlıklı hançeri görür görmez de sırrını saklayacağım ihtiyar, kabrinde rahat uyu, dinince dinlen diye dua edip ant içti kendi kendine. Hilli'ye dönerken matara kayışının arka yüzündeki keldani harflerinin Osmanlıca Türkçesindeki karşılıklarını ezberlemeye çalışması işte bu iyi niyetin eseriydi. Ailesinin onu hasretle kucakladıklarının 3. ayında Bağdat'ta yaşadığı maceralar aklından silinmiş ve ilk olarak Hilleli bezirganlara 2 kısır koyun vererek Bağdat abadilerinden ve Frank parşömenlerinden bir tomar kağıt ısmarlamıştı. Oradayken parasızlık yüzünden alamadığı kağıtlardı bunlar. Ve üzerine hani o İstanbul'lu şairler ile tadına doyamadığı şiir dolu gecede Hayali Bey'in sözünü ettiği öykü yazılacaktı. Daha şimdiden kendisini sınav verecek bir öğrenci gibi hissediyordu. Çöl kızı Leyla ile çılgın aşık Kays'ın öyküsünü Türk diliyle yazsanız demişti Hayali Bey. Ve bu gizli hazinenin sandığını açıp eski bahçeye bir taze güzellik verseniz diye onun şairliğine olan güvenini belirtmiş, iltifat etmişti. Fuzuli zor bir işe başlayacak olmanın tedirginliğini duyuyor, adeta Lodos öncesi melankolilerde geziniyordu. Zihni her an yeni bir öykü kurgusuyla meşguldü. İranlı ve Türk şairlerin daha önce yazdıkları bütün Leyla ile Mecnun öykülerini arıyor, buluyor, kopyalarını aldırtıp getirtiyor, okuyor, beğeniyor yahut beğenmiyor ama her birini defalarca inceliyordu. Şairlerin her birinde ayrı bir üslup vardı. Kimisi öyküyü özetleyip tasvirleri çok uzatmış, kimi öyküden başka bir şey anlatmamıştı. Bazısının şiirinde yavan bir söyleyiş göze çarpıyor, bazısı zirve güzellikleri anlatıyordu. Üslup denen şeyin önemini bir kez daha anladı ve ben dedi içinden ne öyküyü ne tasvirleri anlatmalıyım. Ben aşkı anlatmalıyım, her şeyiyle aşkı anlatmalıyım. Kağıtlar eline ulaştığında artık öyküsünü yazmak için kendini hazır hissediyordu. Öncelikle yumurta akı ve nişasta ile bir ahar hazırladı. Basık tavanlı kerpiç evinin ortasında kalan penceresiz çalışma odasının senin döşemesine deste deste yaydığı parşömenlerin düzlenmesi için uçlarına mermer parçalarından ağırlıklar bastırarak bir sünger ile muhallebi kıvamındaki aharı yavaş yavaş ve yedire yedire sürüyordu. Arkalı önlü 2 defa yaptığı bu işlemin sonunda kağıtları yaprak yaprak kurutuyor ve yeniden desteleyip gerdiriyor, üstüne ağır taşlar koyuyor, sonra tekrar aharlıyor, tekrar kurutuyordu. Sürdüğü sıvının kalınlığını bir düzeye indirmek ve pürüzsüz sayfalar elde etmek için üzerine cilalanmış silindirik taşları mühre niyetine bastıra bastıra sürterken, elinin altında tuttuğu her bir sayfanın yazıyla buluşmak üzere acı çektiğini, acıların da bağrına güzellik olarak yansıdığını bilemezdi elbette. Fuzuli tomarlardan bir yenisini açtığında yere saçılan çörek kotları ve lotus yapraklarına baka kaldı. Odasına güzel bir koku yayılmıştı. Nil kıyılarında biten lotus esansıyla her gün bedenini ovan Enlil'in kokusu gibiydi bu. Çörek kotlarını birer birer toplarken parmaklarının ucuna dolanan bir şeyi fark etti. Bu, Hıta ülkesinin miskleri kadar kara üç tel saç idi ve dimağını sarhoş eden bir koku yayıyordu. Birdenbire çoluk kızı Leyla'nın silüeti belirdi gözlerinin önünde. Yüreğinin derinliklerinde bir yerlerde buruk bir sancı hissetti. Kaç gündür öyküsünü yazdığı Leyla'yı düşünerek onu gözlerinin önünde canlandırmayı deniyor, ona kişilikler biçiyor, kimlikler çıkarıyor, giydiriyor, yürütüyor, konuşturuyor ve sonra bunları zihnine kazıyıp öyküsünü anlatacağı insanı tanımaya çalışıyordu. İşte şimdi hayalinde gerçekten de bir güzel kız canlanmıştı. Günlerdir aradığı güzelin bu olduğuna o anda karar verdi. Ne var ki hayaline gelen Leyla'nın biraz efsaneler güzeli Leyla'yı, biraz da Dicle yamaçlarında çilek toplayan Leyla'yı anımsattığını hiçbir zaman bilmedi. Ne öyküsünü yazarken ne de daha sonra Leyla'dan bahsederken. O öyküsünün kahramanı olan Leyla'yı kendi zihninde şekillendirdiğini sandı hep. Oysa Dicle'nin serin yamaçlarındaki... Sonra elindeki üç tel saçı yeniden iki parmağı arasında ovuşturdu. Yakından baktı ve şairane hayallerle bu saçların kime ait olduğunu kestirmeye çalıştı. Bir yandan da lotus yapraklarındaki kokudan bu saçların sahibine ait asil ıtır zevkini damıtmaya çalıştı. Fuzuli kendisi için bir sır olan bu saçların öyküsünü elinde tuttuğu bir kağıdın bildiğini hiç düşünmedi elbette. Bense bunu düşünsün ve beni keşfetsin, benimle muhatap olsun diye umutla bekledim hep. Yalnızca bağrımdaki kömür lekesiyle avucundaki çörek otları arasında bir aşk büyüsünün bağını hissetmesi bana yetmiyordu. Biraz sonra elindeki saçları saklayan kağıdı yakından görmek isteyerek beni yerden kaldırdı. Bir müddet ışığa doğru tutup damarlarımı gözden geçirdi ve sonunda adımın yazılı olduğu yeri, Leyla'mın dudak izini sağ elinin iki parmağı arasında hassasiyetle yokladı. Burada bir hatıra gizli olmalı. Acaba kime aittir ki diye kendini meraka kaptırırken yazacağı kitabın başlığını koyacağı ilk sayfada kullanılmak üzere beni bir ayırdı ve köşedeki sergenin üst gözüne itinayla yerleştirdi. Şimdi olup bitenleri ben de rahatça seyredebilirdim artık. Ahar sürme işlemi sona erdiği zaman derin bir nefes aldı Hilleli Fuzuli. Bugün ilk dizeleri dizmeyi düşünüyordu. Yazacağı öykünün planlarını yeniden gözden geçirirken birdenbire ama kütüphanecinin hayali belirdi karşısında. Aşkı bilen biri için 7 gerçek sır vardır. Onlara hakim olan dünyaya sahip olur. Karar verdiği andı bu. Kütüphanecinin sırrına ait çözemediği şifreleri yazacağı kitabın içine gizleyecekti. Kütüphaneci aşkı bilen demişti. O halde şifreleri yerleştireceği beyitler aşkı anlatmalıydı. 7 gerçek sır demişti. O halde bunlar sır kadar gizli olmalıydı. Aşk ve sır. Kütüphaneci için bu ikisini yan yana getirmek boşa gitmezdi. Zaten aşk ile gizliliğin yan yana bulunması dikkat çekmezdi. Çünkü gerçek aşk gizli olandır dedi içinden. Bunları düşündüğü için de kendisine aferin demeyi ihmal etmedi. Şimdi Siruş başlıklı hançerin kabzasındaki Akeldan adındaki harfleri Matara kayışına işlediği rakamlar ile birleştirmesi gerekiyordu. Önünde 7 harf ile 7 rakam bulunuyordu. Öyleyse bunları LM yani Leyla ve Mecnun öyküsünü anlatacağı beyitlerden 7 tanesine yaymalıydı. İyi de bu 7 beyit hangileri olacaktı? Saatlerce düşünüp kararını verdiğinde bundan hiç kimseciklere söz etmemeye ant içerek çoğu kızı Leyla ile çılgın aşık Kays'ın öyküsünü yazmak üzere divitini mürekkebe bandırdı. Leyla'nın aşkını taşıyan aşıkım ben olduğumu kimseciklere anlatamamanın huzursuzluğuyla tedirginim şimdi. Hilleli Mehmet Fuzuli'nin elinde katlanıp aynı boyda yapraklar biçiminde kesilirken göklere ulaşan çığlıklarımı hiç kimselere duyuramamış olmamdan da şikayetçi değilim ayrıca. Çünkü Fuzuli'nin yanındayken aşkın acı demek olduğunu çok iyi öğrendim. Kölenin aşkındaki acının elbette bir kat fazla olması gerektiğini de biliyorum. Olgunlaşmak acılarla oluyordu çoğunlukla. Kaldı ki Leyla'dan ayrılırken bağrıma aşk yazılsın diyen ben idim ve dualarım kabul olmuş bir şair eline düşmüştüm. Hem de Türk'ün olduğu her yerde dalga dalga sesi yayılan bir şair eline. Onun üzerime yazacağı yazılar da şimdi beni baş tacı ettirecek. O iğne ile bağrımda delikler açıp ibrişimlerle sayfa sayfa diktiği vakitte canım acımıştı elbette. Ama yazıya hazır bir defter olunca, hele Fuzuli gibi bir şair üzerime beyitler yazmaya başlayınca, bütün sevinç duymuş, çektiğim onca acıyı unutmuştum. Hem Fuzuli aşkı anlatırken hep acıdan, elemden, ayrılıktan, yanmaktan, parçalanmaktan bahsediyordu. Aşk ayrılığının bir azap olduğunu söylüyor, sonra da azabın ZB kökünden türediğini, bunun da lezzet demek olduğunu söylüyordu. Demek ki aşkın azabında bir lezzet vardı ve dertleri zevk edinmeyince aşkın tadı çıkmıyordu. Belki tarihin tanıyıp tanıyacağı en büyük aşkın öyküsünü taşıyordum. Elbette Kays kadar acı çekecek ve acı çekmekle onun varlığında yaşayabilecektim. Bunu bildiğim içindir ki her acıya katlanmaya, aşktan şikayet etmemeye karar verdim. Ne güzel sözlerdi efendim Fuzuli'nin sözleri. Üstelik bağrıma yazılan öykü de Kays'ın ağzından dökülüyordu. Tanrım aşkın derdiyle içli dışlı eyle beni. Bir an olsun aşktan ayrı bırakma canımı. Fuzuli bir aşk öyküsü diziyordu sayfalarıma ve bana defter diyordu. Dizelerden oluşmuş bir öyküydü bu. Bağrımda ince ince halkalanan. Süslenen bir güveyi gibiydim. Çektiğim onca acıya değmişti bu güzel sözler. Hele bir yerde şöyle yazmıştı Fuzuli. Benim dileğimi biliyormuş gibi. Evren baştan başa saçının bir tek teline bağlı. Ey cihan güzeli, adı Leyla. Sayfa 47. Leyla ile Kays'ın Amiroğulları obasından iki amca çocuğunun öyküsüydü bağrıma yazılan. Divit Hokka'dan her çıkışta bir kat daha güzelleşerek, biraz daha heyecan ve aşka dolanarak ilerliyordu. Sanki Fuzuli gençlik aşkına, hocasının ay parçası kızına, hani şu gözüm, canım efendim, sevdiğim devletli sultanım dediği Dilber'e yeni rastlamış bir aşık gibiydi. Bu adamın aşk hakkında bildiği her şey bir yağmur damlası berraklığıyla dökülmekteydi kaleminden. Derinlikli, çağrışımlı dizeler, aşkın binbir hali, sevginin felsefik çözümü. Bir sarmaşık diyordu o aşk için. Aşk sözcüğü zaten sözlükte sarmaşık demekmiş. Bir sarmaşık çınarları servileri nasıl sarıp sarmalarsa, aşk da öyle sarıp sarmalarmış çınar gibi yiğitleri, servi boylu dilberleri. Ve her sarmaşık sardığı ağacı kuruturmuş sonunda. Dıştan yemyeşil ve güzel gösterilmiş ama içten içe kurutur, çürütür, çökertirmiş. Bütün bunları bahçesindeki en güzel hurmayı kurutan sarmaşığa bakarak anlatıyordu. Her dizeyi yazdıkça gelin gibi süslenmiş ama meyveden kesilip kurumaya başlamış olan hurmaya bir kez daha gözleri dolarak bakıyordu. Kays diyordu içinden. İşte bu fidan gibi çürüdü sarmaşık kendisini sarınca. Ya Leyla? O da Kays'tan az değildi ya. Bu öyküyü yazarken hangisinin aşkı diğerinden üstün olmalıydı? Bir türlü karar veremiyordu. Kays. Evet, aklını yitirmiş, adı Mecnun'a, çılgına çıkmıştı ama dünyaya ün salmıştı. Bir delilik idi ki onunkisi binlerce akıllılığa bedel çıldırmıştı ama çağlar boyu bütün akıllılar bu çılgınlığı kıskandılar. Öte yanda Leyla vardı. Aşkını anlatmasına törenin engel olduğu, sevdiğini söylemeyi ar edinmiş, geleneklerin tutsağı, Mecnun aşkını söyleyebiliyordu ama onunki tam da yüreğinde gizli kalmıştı. Aşkını gizli tutan aşık elbette açıklayandan üstündür. Acıyı kendisine ayırıp sevgiliye safa sunan aşık elbette daha üstündü. Hem Süryani kütüphaneci de aşk ve sır dememiş miydi? Demek ki daha Arşiya Akeldan'dan itibaren aşk ile gizlilik birbirine süt ile şeker kadar yakışıyordu. BC'nin bilge rahipleri aşk ile sırrı yan yana koymuşlardı. Fuzuli'nin aşk ekseninde anlattığı öyküye göre Kays ile Leyla henüz çocuk yaştayken aynı okula gidiyorlar ve birbirlerini sevmeye başlıyorlardı. Leyla'nın memeleri bile belirmemişti o zaman. Fuzuli böyle düşünüyor. Çok geçmeden aşkları duyuluyor ve annesi Leyla'yı okuldan alıp eve kapatıyor. Kays da ayrılık acısıyla çöllere düşüp aklını yitiriyordu. Halk ona çılgın, deli anlamında Mecnun demeye başlıyordu. İki sevgilinin ömür boyu süren muhteşem aşkları sonunda ölümle son buluyor ve dünyada kavuşamayan Leyla ile Mecnun aynı mezarda sarmaş dolaş oluyorlardı. Günler ilerliyor, öyküde her şey yerli yerine oturuyordu. Olaylar hızla gelişirken yıllar çabucak geçiveriyordu. Biraz trajik, biraz lirik anlatımıyla gerçekten her okuyanın gözünü doldurup boşaltacak sahneler yazılıyordu bir bir. Olaylar sona yaklaşınca, yani Leyla mezara girip de Mecnun onu kucaklamaya giderken Anadolu zariflerinin teklifini yerine getirmekten ve başarılı bir sınav vermekten dolayı Fuzuli'nin heyecanı iyiden iyiye artmıştı. Ama asıl heyecan şiirleri kalbime göme göme büyüyen benim bağrımdaydı. Öykünün sonunu merak ettiğimden değildi bu heyecan. Sık sık Leyla adının anılmasındandı. Her defasında Dicle yamaçlarındaki hayatımı ve son gecede eli göğsüme yaslanmış uyuyan Leyla'mın saçının kokusunu yeniden duymamdandı. Usta şairdi şu Fuzuli vesselam. Öyküde anlattığı aşkı yaşayan ve amiroğullarından biri diye adı anılan sevgiliyi, yani Leyla'yı benim Dicle yamaçlarında bıraktığım sevgiliye benzeterek anlatıyor. Sanki benim gönlümü yapmak istiyordu. Ve yine sanki ben bunu duyuyor, hissediyor, Kays'ın aşkını kendi aşkım gibi yeniden yaşıyor ve hikayedeki aşk sözlerini söyleyebiliyor, için için konuşabiliyordum. Bazen öyle oluyordu ki neredeyse sesimi Fuzuli'ye duyurabilecek gibi sessiz çığlıklar atıyordum. Bazı dizeler yanlış yazıldıkça çırpınmaya başlıyor. Mürekkebi çevreye dağıtmayı diliyor ve harfin şeklinin bozulmasını arzuluyordum. İstiyordum ki Fuzuli serçe parmağını dudağına götürerek onu silsin, bağrımdan kazısın ve daha güzelini, daha doğrusunu yazsın. Böylece Amiroğlu kaysın değil de benim aşkım anlatılsın. Öykü ilerleyip aşkın gerçekliği meydana çıktıkça benim de duyarlılığım artmaktaydı. Bir köle gibi algılanmayı kabullenir olmuştu. Efendim Fuzuli'nin yüksek sözlerinin kölesi olmak, sözün değerini bilmeyen meclisleri efendi olmaktan yeğe idi ve kimse hissetmese de kendimi bir efendi olarak, sevenlerin efendisi olarak görmeye başlamıştım. Fuzuli, Leyla'nın ağzından ben de Mecnun'dan da fazla bir aşıklık yeteneği var. Çünkü gerçek aşık benim, Mecnun'un ise adı çıkmış diye yazdığında hayır demiştim. Mecnun'dan ziyade aşkı olan asıl benim, gerçek aşık da benim. Adıma parşömen, tomar, kağıt, defter her ne denirse densin ben, Elem öyküsünün erkek kahramanı idim artık ve Leyla'nın aşkını içinde hissediyordum. Belki insanlar katında bir köle idim, bu değişmeyecekti. Beni yine benim irademin dışında alacaklar, verecekler, satacak, atacak, tutacaklardı, koyacak ve kaldıracaklardı. Bana ne istediğimi asla sormayacaklardı ama ben yine de Leyla'nın aşkını içinde hissedecektim. Onun acı çeken aşığı olacaktım. Evet, ben bir köleydim ama muhteşem bir köleydim. Seven ve sevdiğini içinde taşıyan gizemli bir köle. Sayfalarıma dizeler dizildikçe de ihtişamım artıyor. Aşkı hissettikçe bir başkalaşım, bir tür değişim geçiriyordum sanki. Leyla'nın çöl kokulu bağrında başlayan aşkım tamamlanıyordu. Zaman zaman öyküdeki Kays'ı kıskanıp onu öyküden kovmak isteyişim bundandı. Bu çağda mecnunluk bana yaraşırdı elbet. Leyla'yı benden daha çok kimsenin sevebileceğini düşünmüyordum ve eğer benden çok seven olursa herhalde bedduam onu kara toprağa karardı. Tıpkı öyküdeki kaderdaşımın rakibi İbn Selam için ettiği beddua gibi. Efendim, Fuzuli sözcükleri aruza vurdukça sözler ahenk buluyor. Anlatım musikiye dönüşüyor. Ritim de sürükleyiciliği sağlıyordu. Bütün bunların ardında Leyla olgunlaşmış, kemale ermiş ve eşi bulunmaz bir güzeller güzeli olmuştu. Kah saçlarını örmek geçiyordu içinden. Kah uyurken dudaklarını öpmek. Bu dayanılmaz bir aşk çilesiydi. Leyla adı geçen her sayfada kalbim hızla çarpıyor. Onu yakınımda, yanı başımda veya bana sımsıkı sarılmış hissediyordum. Gün oluyor, öyküdeki Kays'ın kavuşamadığı Leyla benim koynumda uyuyor. Gün oluyor, içimdeki Leyla benden uçup gidiyordu. Onun kederini anlatan sayfalarda ağlamak da bana düşüyordu hep. Fuzuli'nin öyküye başladığının 58. günüydü. O gün Leyla, hacca giden kervandan ayrılıp dağlar delisi Mecnun'u aramak üzere sahralara yönelecek. Devesinin yularını boynuna atıp kulağına "Ey anlayışlı yoldaş" diyecekti. Sen muradımı biliyorsun ama ben yolu bilmiyorum. Şimdi rehberim sensin. Git ve Kays'ı buldur bana. Deve gidecek, gidecek ve onu yabanıl hayvanlarla oturur bulacaktı. Efendim Fuzuli sahnenin buradan sonrasını çok canlı anlatmaya, her hecede heyecanımı bir kat daha arttırmaya başlamıştı. Bir müddet iki aşık sitemlerle konuştular. Birbirlerinin aşktaki sadakatlerini denediler. Daha doğrusu Leyla, Mecnun'un gerçekliğini ve aşkını sınayıp durdu. Yazık ki Mecnun onun, "Ey vefalı aşık, işte ben geldim, Leyla'n geldi. Hani yıllardır beklediğin sevgili" diye yalvarmasının değerini bilemedi ve Leyla'ya değil de bizzat aşka aşık olmuş gibi şöyle deyiverdi. "Leyla, eğer ben isem nesin sen? Yok, sen isen ya neyim ben?" Fuzuli bu beyti Mecnun'un sahralarda Leyla ile bütünleştiğini ve onu her zerresiyle kendinde hissettiğini, yıllar yılı ruhunda onunla birlikte yaşadığını, Leyla'yı tamamen içselleştirdiğini ve duygularındaki aşkınlığı anlatmak için söylemişti. O kadar Leyla ile doluydu ki, o anda Leyla'nın "ben geldim" demesini ikilik saydı. Özünde olanı kaybedip karşısında olana kapılanmayı aşkın alt derecesi gördü ve "Ey sevgili, hayli zamandır ben senim, sen de ben, biz iki bedende tek ruh, bir kabukta çifte bademiz, öyle iken sen ve ben" diyerek arada ikilik çıkarmak aşkımıza yakışmaz dedi ve garip bir biçimde onun bu beytinin yansıması bende belirdi ve o andan sonra ben gerçek bir aşık gibi hayat buldum. İçinden "Ey Kays, eğer ben gerçekten ben isem sen kimsin? Yok, eğer sen Kays isen ya ben kimim?" diye sayıklayıp durdum. O anda benimle Kays arasında da bir ayrılık ve gayrılık kalmamıştı. Efendim Fuzuli birkaç gün kulaklarında çınlayıp duran bu beytin aslında benim durmadan sayıkladığım aşkım, hep haykırmak istediğim feryadım olduğunu hiç bilmedi. O eğer ben isem nesin sen ey Leyla ve eğer sen isen ben neyim a güzeller güzeli diyen sesi gayipten duyduğunu sandı. Oysa bu beyit benim her defasında bir kez daha yüksek sesle haykırarak kişilik ve kimliğimi tamamladığım, imanım ve inancım sayılan sözlerimden başka bir şey değildi. Ben Dicle yamaçlarının mahzun çileği, şimdi artık Kays olmuş, Mecnun olmuştum ve öykünün sonuna kadar bu kağıtta yaşayacak aşkı bütün gam ve kederli yanlarıyla tadacaktım. Öyküdeki Leyla, benim Dicle kıyılarında bıraktığım ince parmaklı, kara gözlü, kara saçlı sevgilimin ta kendisiydi artık. Bir kağıt olarak eksik idim, Leyla'ya dair sözlerle tamamlandım. Ölü idim, dirildim, uyuyordum, uyandırıldım. İstesem efendim Fuzuli ile konuşabilecek kadar kendimi değişmiş hissediyordum. Onun elini, parmaklarını, divitinin ucundan yayılan mürekkebi görüyor, hissediyor, düşüncelerini okuyor, dilini anlayabiliyordum. O uyuduğunda bir köle gibi başucunda bekliyor, evden dışarı gittiğinde rafta dönüşünü bekliyor. Çocukları yanına geldiğinde babalık şefkatini hissediyor, geceler boyu mum ışığında şiirler yazarken kurduğu hayalleri zihninden okuyabiliyordum. Bana tam olarak ne olmuştu pek bilmiyordum ama can gözüyle görüyor, hal diliyle anlıyordum. Başka bir boyutta beni anlatan şair ile aynı zamanı yaşıyordum. Leyla'mın etrafında bir tül gibi dolaşıyor, bir düşünce olup Leyla'ya sahip çıkmayı görev biliyordum. Zaten bu yüzden kendimi bir köle, Fuzuli'yi de efendim olarak gördüm. Efendim, kölesinin duygularından hep habersiz yaşasa da bu böyleydi. Çünkü köleler sadece tanıklık eder konuşmaya, fikir söylemeye hakları bulunmazdı. Ben de defterin sayfaları arasından bakarak görüyor, hissediyor ve tanıyordum. O kadar. Bütün bunlara Leyla için sahip olduğumu düşünüp, tıpkı öyküdeki Kays gibi Leyla'yı bulmaya ant içmem için günlerce kendimi dinlemem, aşkın yüceliğinin her şeyden üstün olduğunu anlamam gerekti. Evet, Kays olup Leyla'yı bulacaktım. Ben bunun için Dicle yamaçlarından koparılmış ve kazanlara atılmıştım. Üstelik bana kimlik ve kişilik veren efendime teşekkür edebilmek için de buna mecburdum. İradem elimde değildi ama yolların bir gün Leyla'ya çıkacağını umuyordum ve bunun için daima dua edecektim. Leyla için yaşamak ve tıpkı Kays gibi Leyla uğrunda varlığımı yok etmek, dalımdan koparıldığım gün dudaklarını arzuladığım o çöl güzelini bulmak ve yok olacaksam onda yok olmak, böylece efendimin acıklı hikayesini mutlu sona erdirmek. Vaktiyle Leyla'nın yakınında bitmiştim, gelecekte onun elinde gitmeyi istiyordum. Fuzuli, defterinin ilk sayfasındaki kömür karasının bulunduğu yere gözyaşıyla yıkanan Kays filigranının tam üzerine, hani Leyla'nın dudak izinin bulunduğu yere kara mürekkep ile öyküsünün adını yazdığında, divitini okkaya bandırdığı günün üzerine tam 73 defa güneş doğmuştu. Üç kızdan sonra dördüncü çocuğunun erkek doğduğunu haber almış bir babanın mutluluğuyla kitabını eline aldı. Önce okşayıp sever gibi dört köşesini yokladı ve nihayet talik hat ile yazdığı adını okudu. Kitabı Leyla ve Mecnun. Bahtı kara, gözü kara, saçı kara çöl kızının aşkı da böylece kara harflere karışmış oldu. Ben Leyla'nın aşkı ile sarhoşken BC'nin sırrı da kara harflerin arasına karılmış. Orada ebediyen saklanmak üzere asude bir uykuya yatmıştı. Efendim Fuzuli, matara kayışının astarındaki rakamları beyit sıra numaralarına işlemiş. Bunu yaparken de aşk ve sır kelimelerini kullanıp tıpkı Babililer gibi yedi ve katlarından yararlanmıştı. Böylece kitabının içinde aşk ve sır sözcüklerinin ortak geçtiği beyitlerin numaraları bulunup her biri 7'ye bölündüğünde artık sayılar BC'nin hazineleriyle bu amın uzay sırlarını insanlığa sunacak kapının şifresini verecekti. Efendim Fuzuli çok zeki bir adamdı şüphesiz. Bana emanet ettiği bu rakamlar ne zaman keşfedilip uyandırılacaktı? Kimler o sırrı bulmak için benim peşime düşeceklerdi? Şimdilik bilmiyordum. Hatta bir ara aşkımın onca güzelliği ve damıtılmışlığı içinde bir takım gizemli maceraların katıştırılmış olmasını da biraz yadırgamadım değil. Sanki hayatımı birilerinin eline peşkeş çekilmiş gibi hissettiğim ilk gün idi o. Bekleyecektim. Bekleyecek ve görecektim. Bir yandan aşkı rafine coğrafyalarda seçkin şairlerin gönüllerindeki gibi hissedecek, diğer yandan taşıdığım sırrın yükü altında ezilmeden ve kendimi ezdirmeden yaşamaya alışacaktım. Bu benim kaderimdi. Efendim Fuzuli, çoluğunu çocuğunu alıp Hille'den Kerbela'ya taşındığının ikinci yılındaydı. Hayatının en bahtiyar günlerini yaşarken benim beyitlerim üzerinde küçük düzeltmeler yapıyor. Kopya etmek isteyenlere verirken de sayfalarım arasına koyduğu eklenti kağıtlar ile beyitlerime ya yeni ilaveler yahut eksiltmeler yapıyor. Böylece kopyalarımdaki sıra numaralarını benimkilerden uzak tutuyordu. Gerçi kopya yapan yazıcılar zaten kendi keyiflerine göre ilaveler veya eksiltmeler yaparak benim beyit sıra numaralarımı değiştiriyorlardı. Ama efendim Fuzuli hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor, Süryani kütüphaneciye verdiği sözü tutarak BC'nin ve Buam'ın sırrını koruyordu. Efendimin Kerbela'daki hayatı dingin, asude ve huzurlu geçiyordu. Aslında bunu çoktan hak etmişti de. Oğlu Fazli Kerbela medresesinde okuyor ve tıpkı babası gibi gençliğini şiirler yazarak yaşıyordu. Kızını Hazreti Hüseyin torunlarından bir seyit ile evlendirmişti. Kanun koyucunun valisi Ayas Mehmet Paşa ona sık sık hediyeler göndererek gelip Bağdat'a yerleşmesini teklif ediyordu. Efendim gerçi bu tekliflere övgü dolu kasideler yazarak karşılık veriyor ama nedense Bağdat'a gidip valinin koruması altında asalak yaşamayı onuruna yediremiyordu. Bir de Bağdat valilerinin sık sık ya azledilmeleri ya da başka göreve atandırılmaları vardı. Ayas Paşa'dan sonra gelecek vali kim veya nasıl bir insan olacaktı? Onunla anlaşabilir miydi? Şiire ve sanata hoş bakar mıydı? Bağdat'a taşınma konusunda daha bir sürü soru vardı aklında ama hepsinden önemlisi göz önünde olursa BC'nin veya Babil ilahlarının altın heykellerini arayan hazine avcılarının ailesine verebilecekleri zarar idi. Bu yüzden Ayas Paşa'nın en son teklifine de hayır demek zorunda kalınca ona alışılmış övgü kasidelerinden biri yerine beni göndermeye uygun gördü. Ne var ki benim o günlerde daha giyecek bir elbisem bile yoktu. Üzerimde Kitab-ı Leyla ve Mecnun yazıyordu ama henüz öyle derli toplu bir kitap bile sayılmazdım. Kullanılmadan eskimiş, yaşamadan ihtiyarlamış gibiydim. Yapraklarım hala o ibrişim ve iğne delikleriyle yaralanıyor, acık hissediyordum. Özellikle geçen yıl kopyamı alan yazıcı beni çok hoyrat kullanmış, üzerime kahve bile dökmüştü. Efendim hem yanık lekelerini tedavi etmek hem de pörsümüş kemerlerimi sıkılaştırmak için beni yeniden dağıtıp topladı.